Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesme istedir ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmeyen 20 milyonu aşkın gencimizin olduğu bir ülkede, 2000 yılında 1000 anneden 24 bebeğimizin olduğu bir ülkeden, 2025'te 1000 anneden 11 bebeğimizin olduğu ve bebek doğum oranında beğenmediğimiz Fransa'nın, Avrupa'nın ve dünyanın bile gerisinde düştüğümüz bir ülkede, sizlere 2026-2027 döneminde aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatmaya karar verdim. Bu 54 maddenin ilki olan evliliğin iyi bir niçinini bulma kalitesiyle alakalı, biyolojik, nörolojik, psikolojik, duygusal, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve kariyer açısından evliliğin niçinlerini inceledik sizinle bu geçen 8 hafta boyunca. En son geçen hafta evliliğin demografik açıdan niçinini işliyorduk. Aziz dostlarım, demografik açıdan dediğimizde hani zihnimizde canlansın diye yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi, mesleki durum, dil, din, etnik köken gibi unsurlar aklımıza gelir. Ki bunların hepsinin evliliğin içinde çok önemli bir yeri vardır. Türkiye'de ve dünyada eğitim düzeyi yükseldikçe evlilik yaşının ötelenmesi, eğitim müfredatının gençlerimize aile olma ruhu vermediği şeklinde yorumlanabilir. Gerçekten 4+4+4, 12 yıllık ilk orta liseye ve 4+4 yılda üniversiteye baktığımızda 15-20 yıl boyunca eğitimleri boyunca çocuklarımıza aile nedir, neden aile olunur, aile nasıl bir şeydir, nasıl aile olunur, aile nasıl kurulur, bir yuva nasıl oluşturulur, eşler nasıl geçinir, aile nasıl idare edilir, aile olmanın avantajları, yuva kurmanın güzellikleri nelerdir gibi hiçbir bilgi vermediğimiz için bu gençlerimizden evlilik çağları gelince de kendi başlarına evlenmelerini bekleyemeyiz. Eskiden kültürel açıdan, dini açıdan bir mahalle baskısı dediğimiz bir şey vardı. İçinde yaşadığımız kültürün değerleri ve tabii ki bunun sonucunda bir baskısı vardı. Bekarlık, sultanlık falan değildi. Dolayısıyla başgöz etme diye bir şey vardı. Gençler evlilik çağı gelir gelmez hemen başgöz edilir. Tabiri caizse kendi ayakları üzerinde duracakları yuvalarını kurarlardı. Ama şimdi varsa yoksa iş ve kariyer. İlkokul çağından itibaren anne babalar olarak, üniversite putuna tapan anne babalar olarak maalesef gönlüm yanarak bunu söylüyorum. Ailelerle ilgili ilişkimiz bitiyor. Yani sıla-i rahim bitiyor aziz dostlarım. Birbirimizi ziyaret etme şeklimiz çocukların sınavına göre, dersine göre, okuluna göre ayarlanıyor. Ama şimdi bir yere gitmeyelim, çocuğun sınavı var, aman şimdi bir misafir almayalım, çocuğun testi var, aman şimdi böyle bir şey yapmayalım, etkinlik yapmayalım, okulu var. Biz bunu öncelediğimiz için de çocuklarımız ortada ilerliyor. Sonra da ağlamanın bir anlamı yok yani. Bu yüzden 20 milyon evlilik çağına gelmiş gencimiz var. Hala bekar ve hala bikar. Zararda. Emperyalizm ve globalizm dediğimiz akım maalesef ülkemizi de, çocuklarımızı da, gençlerimizi de ve ailelerimizi de maalesef etkisi altına alıp bir bilinmezliğe doğru sürüklüyor. Dünyada evlilik yaşı giderek yükseldikçe Türkiye'de de evlilik yaşı buna paralel giderek yükseliyor. Evlilik oranları düşüyor, boşanma oranları artıyor. Şöyle bir baktığımız zaman bir şeyler yapılmazsa bu global salgından etkilenmemek imkansız gibi bir şey. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyuruyor: sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Öyle ki eğer onlar bir keler deliğine, bir kertenkele deliğine girseler, kafalarını oraya soksalar, siz de muhakkak onlara uyup oraya gireceksiniz, kafanızı oraya sokacaksınız. Bunun üzerine sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, bu topluluklar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya başka kim olacak diye buyurarak cevap veriyor. Dolayısıyla hani bugün moda dediğimiz bir salgının etkisi altında ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdayız yani. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce yamalı bir kıyafet giyilmezken, azıcık yırtık bir şey giyilmezken, bu bir zul olarak addedilirken, şimdi 20 tane Doberman köpeğinin saldırısından yeni kurtulmuşçasına 50-60 yeri paramparça edilmiş bir kot, bir yırtık blucun giymek moda. Ve aziz dostlarım, bu moda dedikleri kot normal, hiçbir tarafı parçalanmamış, yamalanmamış, tertemiz, yepyeni olan kottan 10 kat falan daha pahalı. Yani Resul Efendimiz'in sünneti seniyesidir. Allah Resulü de kendi elbisesini yamamıştır, israf etmemiştir, bunu giymiştir diye giymek ve izzetlenmek yerine bilmem ne artistinin, bilmem ne modacısının, bilmem ne fenomeninin açtığı bir yoldan, çığırdan yürümek adına gençlerimiz o kıyafeti seçiyorlar. Tabii bu etkileşim, bu değişim ve dönüşüm, ekonomik belirsizlik, bireyselleşme, eğitim seviyesinin artması ve kariyerin öncelenmesi gibi nedenlerle açıklanmaktaysa da asıl sebep, size sürekli söylediğim kültürel erozyon. Ve bunun karşısında da hani bunu göre göre, bunu bile bile 15-20 yıllık eğitim hayatı boyunca aile olmakla ilgili tabiri caizse hiçbir bilginin gençlere, çocuklara, yavrularımıza verilmemesinde yatıyor. Bunu sadece devletimize, hükümetimize, Milliyetin Bakanlığı'na yükleyemeyiz. Bunun vebali aile içerisinde iyi örnek olmayan, gençlere rol modeli olmayan, evliliklerini iyi bir şekilde yürütmekle alakalı fedakarlık yapamayan bizlerde de. Maalesef. Maruz kalınan sosyal medyadaki olumsuzluklar, cazip gösterilen nikahsız birliktelikler, evlilik dışı çocuk edinmenin meşrulaştırılması, LGBT sapkınlığının çocuk hatta bebek çizgi filmlerine kadar indirilmesi gibi sebeplerle evlilik müessesesi tarihte hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altında aziz dostlarım. Kültürel niçinleri açıklarken size bu konuya kısmen değindim ama biraz daha açıklamak istiyorum, bir parantez açıp bunu. Öyle bir kültürel erozyona, globalizm salgını altında maruz kaldık ki gençler okullarda ortaokula düşmüş cinsel birliktelik, liselerde, üniversitelerde evlilik dışı birlikte olduklarında bununla alakalı hiçbir müeyyide yok gibi, bunu teşvik eden sapkın basın çok gibi ama bunlar evliliğe karar verdiğinde bütün dünya ayağa kalkıyor. Ya daha bunların yaşı küçük, bunlar nasıl evlenebilir? Hatta yani normal 18 yaşın altında evlenen ve şu anda hapiste olan binlerce genç olduğunu da biliyoruz. Kanunlar Allah'ın emri değil. Şu andaki kanuna göre böyle görünse de ben psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan, biyolojik açıdan bilimin biraz daha gelişerek, sünnetullah'a, adetullah'a uyarak evlilik yaşını bir miktar daha, ki birçok ülkede de geriye çekilmiş durumda zaten, biraz daha makul seviyeye çekilecek diye düşünüyorum. Ama hani 18'i bile mevcut şeye göre, kanunlara göre makul kabul ettiğimizde buna da uymuyoruz. Yani buna da bir 10-15 yıl eklemişiz yani bunun üzerine. Dolayısıyla burada bir sorun var gibi görünüyor. Dünya genelinde Pew Research Center'ın 2020-23 verilerine göre yetişkinler evliliği zorunluluktan çok seçim olarak görüyor. Yani benim kararım, benim bedenim, benim tercihim. Ama bu mottonun, bu sloganın özellikle kürtaj cinayetinde ya benim bedenim, benim gövdem, benim kararım, ben istediğimi yaparım gibi bir katliama yol açtığını da biliyoruz. Dolayısıyla hani her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok. Halife Memun biliyorsunuz rivayet edilir bu konuda. Böyle bir laf söyleyince genç şehzade odasının önüne bir tane koyun astırıyor. Bir gün, iki gün, üç gün tabii leş oluyor, kokuyor. Şikayet ediyor sarayda böyle bir şey olamaz bilmem ne. Evladım diyor hani sen her koyun kendi bacağından asılır demiştin ya. Evet her koyun kendi bacağından asılıyor ama bir mahalleye de eziyet veriyor. Dolayısıyla bu özgürlüğün sapkınlıkla normallik çizgisi arasında makul bir yere oturtulması gerekiyor. Yani her özgürlük sapkınlığa dönen bir hal aldı. Halbuki evvelden bir özgürlük insanların, toplumun, ailenin refahıyla alakalı kullanılırdı. Amerika'da 18-34 yaş arası gençlerin yalnızca yarısı aziz dostlarım, evliliği hayat başarısı için gerekli bulurken en güçlü motivasyonu duygusal tatmin ve hayat arkadaşlığı olarak ve hayatın paylaşımı olarak görüyorlar. Avrupa'da Eurostat'ın 2024'te yaptığı bir araştırmaya göre Avrupa'da ortalama evlenme yaşı 30'lu yaşlara dayanmış. Hani bu global salgının biz de muzdaribiyiz demiştim ya, Türkiye'de bunun bir yaş gerisinde. Yani Avrupa nereye, biz de oraya. Bunu modadan, influencerların, youtuberların, fenomenlerin, sapkın modalarının takipçiliğini yapan gençlerimizin yürüdüğü yoldan da anlayabiliyoruz. Aziz dostlarım, size Türkiye'de gençlerin evlilik motivasyonu üzerine farklı zamanlarda yapılan araştırmaları kısa bir özetini vermek istiyorum. Madem ki evliliğin demografik açıdan niçinlerini işliyoruz bu bölümde, bir bakalım neler oluyor Türkiye çapında. Türkiye'de evlilik motivasyonu bölgesel kodlar ve sosyolojik farklarla bölge şehir özelinde güvenlikle özgürlük arasında coğrafi bir salınım yapıyor. Yani ülkenin bir kısmında evlilik güvenlikle ilişkilendirilirken diğer bir kısmında özgürlük ile ilişkilendiriliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da evlilik motivasyonu sembolik sermayenin soy ve itibar açısından korunması anlamındayken evlilik bireyin toplumsal rüştünün ispatlandığı bir geçiş ritüeli. Ege ve Marmara'ya baktığımızda bu motivasyon duygusal yatırım, yaşam kalitesini artırma odaklı oluyor. Burada evlilik karşılıklı bir hayat arkadaşlığı projesi olarak görülüyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da aile kararlarıyla, aile baskısıyla, geniş aile baskısıyla, dedenin, amcanın, halanın, teyzenin, ninenin özellikle önermesiyle ya da başka özetme dediğim tabirde görücü usulüyle cereyan ederken Ege ve Marmara'da daha çok gençlerin kendi kararlarıyla, kendi özgür iradeleriyle, ki bunda da İslami açıdan bir sıkıntı yok yani 18 yaşını geçtikten sonra, özellikle Hanefi mezhebi için söylüyorum, bu şekilde cereyan ediyor. İç Anadolu'ya baktığımızda evlilik sosyal düzenin ve ahlaki sürekliliğin bir garantisi olarak görülüyor. Yani evlenmeyen çocuklarla alakalı, özellikle kız çocuklarıyla alakalı, ya neden evlenilmiyor gibi böyle bir yakın çevrede bir hoşnutsuzluk da var gibi. Eğitim düzeyi evliliğin nedenini duygusaldan, kültürelden, ruhsaldan, dini motivasyondan rasyonel ve akılcı bir boyuta doğru taşıyor. Yani eğitim düzeyi arttıkça evlilik daha mantık evliliklerine doğru evriliyor. Üniversite mezunları evliliği entelektüel bir ortaklık ve yalnızlığa karşı bir siper olarak görürken, lise ve altı evliliği daha çok ekonomik bir birim oluşturma, ekonomik bir birliktelik oluşturma, ebeveyn evinden ayrılma stratejisi olarak motivasyonunu buluyor. Aziz dostlarım, burada gönül yakan bir cümle geçti. Evden ayrılma stratejisi, bunun altını çizmek istiyorum. Zaman zaman size değinirim. Allah rızası için Ramazan hürmetine sizden istirham ediyorum. Evinizi yaşanabilir bir yaşam alanına dönüştürün. Evinizde bunalan, sizden sıkılan, sizden zorbalanan, sizden dayakla, şiddetle, maddi manevi eziyet gören evlatlarınız, ya bir an evvel şuradan kurtulayım da kim olursa olsun diye ilk teklifi evet deyip sonra gönlü mahzun, ne yapacağı belirsiz ve şaşkın ve perişan bir şekilde dönmesin. Ne olursunuz, evi bir kaçış değil, evi bir sığınak gibi, korunak gibi, barınak gibi, hani barınaktan gelir değil mi? Barındırın ne olursunuz duygusal açıdan da evlatlarınızı. Ev bir yaşam alanına, yaşam diyoruz değil mi? Hayat. Hayat bulunan bir yere dönüşsün ev. Baba geldiğinde çocukların çil yavrusu gibi dört bir tarafa dağıldığı, hanımefendinin suratının asıldığı, gittiğinde ya iyi ki gitti biraz rahat ediyoruz, kafa dinliyoruz'a dönmeyen bir aile olsun aileniz, yuvanız inşallah. Amin. TÜİK'in 2025 verilerine göre aziz dostlarım, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.5, 29'a dayanmış yani. Hatta 30'a bile dayanmış diyebiliriz buna. Kadınlarda da 26. Yani ergenliğin Türkiye'de 12, 13, 14 yaşlarında olduğunu düşünürsek, hani 12 yaş geçmiş, telomerler bu kadar zayıflamış, hücreler bu kadar eskimiş, yıpranmış, bağışıklık bu kadar düşmüş. Yani en zaten şöyle, hani 40'a kadarsa ki 35'ten sonrası da çok riskli görülüyor. Şunun şurasında bir 10 yıl kalmış oluyor. Yani 4'te 3'lük dilimini yok etmiş oluyoruz. Çocuk sahibi olmakla alakalı en kaliteli biyolojik vaktimizin. Dolayısıyla inşallah Büyük Aile Platformu gibi, İstanbul Aile Vakfı gibi çok değerli STK'larımız bu konuya biraz eğilip, biraz daha bilimsel bu konunun çalışmasını yapıp, bilim insanlarımız da bu konuda biraz kafa yorup, ya gidişatın gidişat olmadığıyla alakalı inşallah en azından, hani dini olarak böyle olduğunu biliyoruz ama aklen de, ilmen de böyle destekli bir şekilde referanslarını bulursak, ikna ile alakalı biraz daha elimiz güçlenir diye düşünüyorum. Son 3 yılına baktığımızda Türkiye'mizin, hani bunu söylerken de onlar haksızlar, boş yere bağırıyorlar, çağırıyorlar, gürültü, kuru gürültü çıkartıyorlar demek istemiyorum. Ben de emekli bir kardeşinizim. Hakikaten emeklerin şu anda aldığı maaşlar, hak ettikleri maaşlar değil. Bunun daha iyi olmasını devletimiz, hükümetimiz, milletimiz hepimiz isteriz. Ama şu açıdan sadece bunu söyleyeceğim. Hani burada bir eleştiri, yargılama falan yok. Ne olur yanlış anlamayın. Beni dinleyen emekli dostlarım da veya bu konuyla alakalı yetkili kişiler de bir yanlış anlaşılmak istemem. Son 3 yıla baktığımızda Türkiye'nin gidişatında aile yok olmaya doğru giderken en çok emeklerimizin maaşıyla alakalı ya da sadece emeklere de bunu yüklemeyelim. Ekonomik gelişmeyle alakalı konuşuyoruz. Ya da biliyorsunuz malum sosyal medyada işte sporla ilgili, maçla ilgili, Allah muhafaza bir sapkınlık varsa bir dizide, filmde onunla alakalı konuşuluyor. Şimdi aile programındayız. Geçen üst düzey bir dostumuzla görüşüyorduk, Rütük Başkanımızı. Dedim abi yani ya dizilerin peşindesiniz tamam, hani dizilerle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz ama asıl melanet sosyal medyada oluyor yani. Çünkü o diziyi izleyen İnanın 1 milyon kişi ise sosyal medyada o dizinin en mahrem, sapkın kısmını izleyen, o klibi izleyen, o bölümü izleyen 20 milyon kişi oluyor yani. Dolayısıyla oradan reyting yapıyorlar. Bu bir artı. Bir de 8-10 tane televizyon programında o sahne ballandıra ballandırıla anlatılıyor aziz dostlarım. Kalbim çatlıyor anlatırken. Yani bu kulaklarla elhamdülillah ki evde televizyon yok, sosyal medyadan haberdar oluyoruz bu tür melanetlerle alakalı. Sosyal medyada şunun konuşulduğunu duydu bu kulaklar maalesef. Efendim bilmem ne sanatçısı ne kadar iyi canlandırdı değil mi tecavüz sahnesini, ne kadar gerçekçiydi değil mi? Ya insaf, insaf yani kalbim çatlıyor anlatırken. Yani bunun eskilerin adabı nasıldı? Bak babam rahmetliden anlatayım size. Yani bundan 50 yıl öncenin yüksek İslam eğitim metodolojisini anlatıyorum. Cumhuriyet dönemi. Evladım derdi babam, büyüklerimiz Elmalılı Hamdi Yazır gibi ulema bize İslam fıkhında boşanma hukukunu anlatırken, bakın hemen ağzımdan dökülüverdi boşanma hukuku. Onlar bunu hiçbir kelime olarak kullanmadılar hayatları boyunca, ölene kadar. Babacığım nasıl yani anlattılar o zaman bunu? B nokta O nokta Ş hukuku. Böyle anlatmışlar. Yani o kelime ağızlarından çıkmasın, ağızlara alışmasın diye. İlk önce psikolojik olarak da baktığımızda kelimeler bozuluyor. Önce kelimeler gidiyor. Kelime kader. Kelime çünkü kararı oluşturuyor. Karar da kaderi oluşturuyor. Kelime, karar, kader. Bu üçlemeyi lütfen unutmayın. Dolayısıyla ilk başta geriye gelip kelimeyi bozduğumuzda, ki biz insanlar kelimelerle düşünürüz, kelimelerle konuşuruz, kelimelerle anlaşırız. Kelimeler bizim yaşam kaynağımızdır, yani enerjimizi kelimeden alırız. Bir kişiye 40 kişi deli derse deli olur lafı, bir kişiye kötü isim konmamasının sebebi, bir kişiyi kötü lakapla çağırmama gerekçesi bundan dolayıdır aziz dostlarım. Kelimelerin enerjisi vardır. Masumi Emeto, Profesör Doktor Japon Getro Enstitüsü'nde biliyorsunuz böyle bir deney yaptı. Kötü kelimeler 500 defa, affedersiniz, gerizekalı diye hitap edilen suyun molekülleşmesi, kristalleşmesi bozuldu yani. Thank you diye teşekkür edilen, olumlu kelimeler söylenen suyun da kristalleşmesinde moleküler düzeyde soğutulurken buz kristalleşmesinden bahsediyorum. Hani her bir kar tanesinin farklı farklı şekilleri olur ya, desenleri. Her bir melek tarafından indirilen o muazzez parçaların. Dolayısıyla kristalleşme şekillerinde teşekkür edilen suyun şeklinin güzelleştiği görülüyor. Bizim %75'imiz su. Biz bir su canlısıyız. Dolayısıyla bütün bu olup bitenlerle alakalı etkilenmiyoruz falan diyemeyiz. Çok etkileniyoruz. Bu etkileşimin tam içerisindeyiz. Onun için de son 3 yıla baktığımızda Türkiye'de evlenme sayısı bir önceki yıla göre %2,5 azalan bir eğilim sergiliyor. Ama biz hala filmlerdeki gayrimeşru sahneleri, sosyal medya fenomenlerinin gayrimeşru çılgınlıklarını, Ramazan yani aziz dostlarım, bilmiyorum ben, benim sadece yani kalbim değil beynim de çatlıyor. Ben düşünemez bir hale geliyorum bir düşünce koçu olarak. Allah lillah aşkına bir şeyler yapmamız gerekiyor yani. Allah razı olsun. Yani Rütük yasasını çok iyi inceleyen radyomuzun genel müdürü, kendisi de bir hukukçu zaten, Murat Karaman ağabey zaman zaman bunu dillendirir. Hani Türkiye'de bu reklamın dağıtılmasıyla alakalı. Çünkü gayrimeşruluk, fuhşiyat, LGBT buradan fonlanıyor. Ratinge göre. Ratingde nereden neşrünema buluyor, nereden canlanıyor? Ne kadar çok gayrimeşru ilişki varsa nefis cezbediyor çünkü onu, cazip geliyor. Bu zincirin kırılmasıyla alakalı muhteşem bir öneride bulunur zaman zaman. Buradan tekrarlamış olayım. Ratinge göre değil, anayasadaki aileyi koruma kanununa göre, Rütük'ün kendi yasasına göre yani. Rütük'teki mevzuata göre reklamların belli bir yüzdesinin aile dostluğu yapımlara gitmesiyle alakalı bir önerisi var ki inşallah hem ona dua edersiniz. Bu fikrinin önemsenmesi, benimsenmesi ve realize edilmesiyle alakalı Ramazan hürmetine hem de aileler saadete kavuşur bununla. Bu açıdan bu teklifi ben de onun adına dilendirmek istedim aziz dostlarım. Yani bilmem ne dizisinde enses ilişkiler var, tecavüzler var, bilmem ne diye reytingi çok olduğunda o kanalın reytingi artıyor, o kanalın reklamları, bizim Müslüman firmaların da reklamları oraya gidiyor. O da başka bir konu, reklam çetesinin elinde, ajansların elinde, aile dostu yapımlara, filmlere, kurumlara gitmiyor o reklamın parçası. Yani finansal destek olmayınca da yapımlar köreliyor, olmuyor. Bu konuda inşallah Ramazan duanızı bekliyorum. Bu teklifin kanunlaşmasıyla, uygulanmasıyla alakalı, buna ailelerimizi korumasıyla ilgili çok ama çok ihtiyacımız var. Bu konuyla alakalı 6112 sayılı kanunun 8. maddesinde toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlakına ve ailenin korunması ilkelerine hiçbir yayın aykırı olamaz maddesi var. Yani buradan yola çıkarak bile bir sürü melaneti, fuhşiyatı, LGBT sapkınlığını önlemek mümkün. Allah razı olsun. Az evvel de söylediğim gibi değerli vakıflarımıza bu konuyla ilgili durumdan vazife çıkararak bu konuda mücadele etmeyi kendilerine vazife edinmiş büyüklerimizden Allah razı olsun. Onların destekçilerinden Allah razı olsun. Lütfen amin deyin, dua etmeyi ihmal etmeyin. Aziz dostlarım, eğitim seviyesi yükseldikçe evlilik ertelenmekte demiştim ya, üniversite mezunlarında ya entelektüel açıdan yani Allah muhafaza, bir de öyle bir duruma geldik yani üniversitelerde gittiğim zaman görüyorum. Yani üniversite yurtlarında Türkiye'de facia bir durum var yani, özellikle vakıf üniversitelerinin ve üniversite çevresindeki kadın erkek beraber kalınan öğrenci evlerinin facia bir durumu var yani. Dolayısıyla onlar bunu entel dantel bir şekilde takılma olarak görüyorlar. Takılmak ne demek yani? Bir kızla takılmak. Yani dil dedim ya, önce kelime gidiyor yani. Kelime bozulunca karar, oradan kader gitmiş oluyor. Ve ekonomik açıdan düşünüyorlar. İşte çift maaş gibi, işte evimizi arabamızı alırız gibi, şöyle bir yaşam kurarız gibi. Ama lise ve daha alt eğitimde aile kurma, toplumsal bir rol edilme, aileye biraz daha şirin görünme, ailenin onayını alma, büyüklerin desteğini alma gibi görülüyor. Marmara ve Ege bölgesinde daha çok bireysel hazla alakalı, mutlulukla alakalı, ortaklıkla alakalı, ekonomik öncelikle alakalıyken, Doğu Güneydoğu Anadolu'da soyun devamıyla alakalı, ailenin onuru, şerefi, haysiyetiyle alakalı ya da toplumsal bir meşruiyetle alakalı. Hani evlilik çağı geldi, niye evlenmiyorsun ki oğlum falan diye kendi arkadaş çevresinde bile baskılanır bir genç. Yani yeter artık, hadi evlensene diye. Bir de bir çevresindeki arkadaşları da hani evlenmiştir. Allah Resulü de buyuruyor ya, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden biri kiminle dostluk kurduğuna, arkadaşlık kurduğuna dikkat etsin diye. Bu anlamda Anadolu'nun arkadaş çevresi de daha şu anda çok fazla bozulmamış diyebiliriz. Yani bozulmamış demiyorum, çok fazla bozulmamış. Yine o da eskiye göre ideal durumda değil. Dolayısıyla gençler evliliği hala değerli bulsa da iyin için arayışı baskın durumda. Baskı değil bir hazırlık, kaçış değil karşılıklı olgunlaşma ve ortak gelecek tasarımı işin elbette ideal kısmı. Yani bunda bir ne derler, sıkıntı yok. Bir beis yok bu konuda. Boşanma sayıları ve nüfus oranına baktığımızda aziz dostlarım, dilimize pelesenk oldu. Bak B nokta O nokta şey diye değil, boşanma, boşanmış kişiler falan hemen söyleyiveriyoruz yani. Kolaylaştı çünkü bu biraz. Boşanmış kişi sayısı 2025 yılı son itibariyle Türkiye'de 3.567.484. 3,5 milyon insan kısaca. Ya 3,5 milyon kişiye birer anne, birer baba, kız tarafında, erkek tarafında 4 etti bu. Birer çocuk, birer de kardeş eklesek 10-12 milyon. Yani çekirdek ailede halkanın en küçük kısmında bile 10-12 milyon kişi bu salgından etkilenmiş durumda. Nasıl bir salgın bu? Rastlamışsınızdır. Elbette bu mikrofonlardan sesimizi duyan dostlarımız, çevrenizde, arkadaşlarınızda, akrabalarınızda illaki boşanmış bir aile sıkıntısı, bir travması vardır yani. Çok hoş bir durum oluyor mu sizce? Fıtrata ters, kültüre ters, dine ters, inanca ters, ahlaka ters. Ha, İslam tabii Katolik nikahı değil. Ebediyen evlendik artık. Kefenle gelirsin kızım falan, böyle bir durum değil. Ya hayırla tut ya hayırla bırak. Hayırla tutulmadığınız bir evde hayırsızlıkla durulmaz. Dolayısıyla ya hayırla tut ya hayırla bırak. Hani hayırla tutamadığında hayırla bırakmanın yoluna girmek gerekiyor. Hani bunu söylememe rağmen hayırla bırakılan ailelerde bile, ki hayırla da çok bırakılmıyor, mahkemeler, sürünmeler, nafakalar, tazminat davaları, çocuğun paylaşılması, en acısı da bu galiba. Çocuğun paylaşılması ne demek aziz dostlarım? Çocuk etme ya. Kasaba götürüp yarısı senin, yarısı benim, eti senin, kemiği benim mi olacak yani? Çocuk ya, bu birlikte yaptığımız bir çocuk yani. İşte dizilere, filmlere senaryo geliyor ondan sonra. Çünkü yaşanan bir acı bu, Anadolu'nun, dünyanın yaşanan bir acısı yani. Babadan çocuğunu kaçıran anne, anneden çocuğunu mahrum eden baba, kız tarafına çocuğu göstermeyen erkek tarafı, erkek tarafından çocuğu kaçıran kız tarafı, çok vahim bir durumdayız yani. Kaba boşanma hızından da bahsedeyim size biraz. Yani bu kaba boşanma hızı demek 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı. Buna kaba boşanma hızı diyoruz. 2024 yılında 1000'de 2.19 ile Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmış yani. Cumhuriyet tarihinin zirvesinde bir boşanma hızı. Bilmiyorum size ne söylüyor bu rakam. İlk 5 yılda psikologlar tarafından, sosyologlar tarafından, evlilik terapistleri tarafından çok riskli görülüyor. Çünkü boşanmaların %34'ü yaklaşık olarak, 33.7'si diye geçiyor şeyde araştırmada, evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşiyor. Yani ilk 5 yılı aşan aileler Allah'ın izniyle %70-75 selamete eriyorlar yani. Bu durum aile yapısındaki kırılganlığın en yoğun olduğu dönemi bize işaret ediyor. Bir taraftan da Allah'ımızın Kur'an-ı Azimüşşan'da bize yüklediği bir vecibeyi ifade ediyor. Nisa suresi 35. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim ve in khiftum, bunu lütfen unutmayın. Şayet havf, korku, endişe, kaygı buradan geliyor. Yani eğer siz bir endişeye düşerseniz, bir kaygıya düşerseniz, bir endişe duyarsanız anlamında. Neyden ey Rabbim? Şikaka, açılmasından. Neyin açılmasından? Beynehume, aralarının. Yani kadın ve erkeğin aralarının açılmasından endişeye düşerseniz ne yapacağız? Koca tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin. Aralarını düzelmesini dilerse Allah da bu hususta başarı verir onlara diyor. Yani onlar da bu konuda kim haksız, kim haklı belli olsun. Ondan sonra benim haklılığımı tespit edeyim, bu ortaya çıksın, noter gibi değil de iki tarafta işi düzeltmek niyetindeyseler demek buradaki ifade. Dolayısıyla hani Rabbimizin bu konudaki vecibe demek ki şu anda bize yeni bir vecibe düştü yani. Artık biliyoruz, kıvıramayız yani. Çevremizde yeni evli çiftler varsa ilk 5 yılında, Türkiye'de de böyle bir risk varsa, evliliğin %34'ü yani 1/3 ilk 5 yıl içinde yok oluyorsa, boşanmayla sonuçlanıyorsa demek ki böyle bir risk var. Evet, biz bunların arasının açılmasına endişeye düştük. Bu tarz gençlerimize daha fazla yardımcı olmak boynumuzun borcu. Aziz dostlarım, eskiden büyükler gençleri bu ilk 3-5 yılda boş bırakmaz, ziyaret ederlerdi, nasihat ederlerdi. Her şeyden evvel onlara iyi örneklik sergilerlerdi. لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ sırrınca. Yapmadıklarını, yapamadıklarını, yapmayacaklarını söylemezlerdi. Yaptıklarını söyledikleri için de bu gençlere şifa olurdu. Ve onlar gençlere bu konuda yardımcı olurdu. Şimdi aile büyüklerini evden attık. Geniş aile de yok oldu, perişan oldu. Büyükler huzur evinde, huzursuzluk yuvasına döndü evler. Huzur onlarla beraber gitti. Konu komşu zaten bana değmeyen yılan bin yaşasın fikrinde. Bu ağır yük, Allah razı olsun, aile üzerine eğilen STK'larımıza kaldı ama bence bu ağır yük onların da kaldırabileceği bir istihap haddi limitinde değil. Yani bu da onlara çok ağır gelir. Dolayısıyla hepimiz el birliğiyle Allah lillah aşkına, Allah rızası için ailenin korunmasıyla, yaşatılmasıyla alakalı hani en böyle feraiz arasında böyle bir şey yapamayız, ayrım yapamayız ama hani Allah Resulü buyuruyor ya, namaz gözümün bebeği diye, demek ki biraz ayrım yapabiliriz yani. Namaz dinin direği diyor, demek ki daha fazla ayrım yapabiliriz yani. Namazla nikah ikisi gökler aleminde, cennette tespit edildi. Öbürleri dünyada neşrünema bulan, Cibril-i Emin'le dünyaya gönderilen emirle, indirilen kitapla bize farz olan vecibeler ama nikah cennette kıyıldı. Adem Aleyhisselam'a Havva validemizin nikahı ve namaz Miraç'ta farz oldu bir hediye olarak, Miraç'ın hediyesi olarak. Yani bu iki büyük şey vecibe çok daha farklı davranmamız gereken, çok daha iyi muamele etmemiz gereken bir Rab emaneti gibi geliyor bana acizane. Aziz dostlarım, çocukların durumuna baktığımızda hani aileleri biraz anlattım ama burada durum biraz daha vahim. 2024 yılında boşanmalar sonucunda 186.536 çocuğun velayeti mahkemelerce karara bağlanmış. Velayetlerin %75'i yaklaşık anneye verilmiş. Burada bir yıl sonrasına baktığımızda bu 2 yıl önceki hal, yani geçen sene 2025'e baktığımızda kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191.371'e çıkmış bu 186.000 karar. Yani yaklaşık her yıl 200.000 çocuğumuzun velayeti mahkemelerce karara bağlanmış demek, iyi bir şey demek değil aziz dostlarım. Peki ne demek bu? Bu, o ailenin dağıldığını, anne baba anlaşmazlığı sonucu paylaşılamayan bir çocuğun ortada kaldığını, zorla istemeye istemeye bir tarafa verildiğini, istese bile ebeveynler açısından ya annenin ya babanın gönlünün yanık ve kırık kaldığını, ailenin parçalandığını ifade eder. Bu anlama gelir. 200 bin çocuk her yıl, bunu bir düşünün aziz dostlarım, her yıl bir tane annesiz babasız büyüyecek sosyal yetim kasabası kuruyoruz demek bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Sizce de durum çok vahim değil mi? 2023 yılına baktığımızda evlenen çift sayısı 567 binken, küsuratları geçiyorum, boşanan çift sayısı 173 bin olmuş yani. 2024'te 568 bin kişi evlenmiş, 187 bin kişi boşanmış. Cumhuriyet tarihi rekor dediğim şey de bu 2024'te. Kaba boşanmazı binde 2019 demiştim ya, 2.19 demiştim ya. Ve 2025'e baktığımızda evlenen çift sayısı 552 bin, boşanan çift sayısı 193 bin. Bilmiyorum. Yani rakamlarla alakalı inşallah gönlünüzü yakmıyorumdur ama gidişatın da gidişatı olmadığı çok belirgin, çok net bir şekilde görülüyor. Burada bölgesel farklılıklarla ilgili küçük bir bilgi verip programı bitireyim. Hani en yüksek ve en düşük illerle ilgili. Boşanma oranlarının coğrafi dağılımında Ege Akdeniz illeri başı çekerken Doğu Anadolu en düşük orana sahip. En yüksek boşanma İzmir %8'de, Muğla yine %8'de, Antalya %7 ile en düşük boşanma Hakkari %0.81 ile Şırnak 1, Muş %1. Dolayısıyla burada kültürün, İslam'ın, toplumun, geniş ailenin, özellikle geniş ailenin çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Aziz dostlarım, sizi rakamlara boğmak istemem. Ama istatistik de asla şaşmaz. Bilimlerin annesi olan matematik en net bilgiyi verir. Bakınız, kaba boşanma hızını size bir açıklayayım ben. Yani 1000 kişi başına düşen boşanma sayısına biz kaba boşanma hızı diyoruz. 2024 yılında 1000 kişinin 21'i boşanmış. Ve bu rakam Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmış. Bunun ne kadar vahim bir rakam olduğunu kaba doğum oranı ile kıyaslarsak anlayabiliriz. Yani doğum yapabilecek 1000 anneden 2000 yılında 24 bebeğimiz olurken 2025'te 11 bebeğimizin olması. Şimdi düşünün, evli kişilerden bebek sahibi olabilecek 1000 anneden neden 11 çocuğumuz oluyor? Çünkü o 1000 annenin yarısı boşanmış durumda. Onun için 24 bebek 11'e düşüyor yani. Dolayısıyla gerçekten nüfus meselemiz bir beka meselesine dönmüş durumda. Bunu lütfen doğru anlayalım. Bu sebepledir ki 8 programdır evliliğin için üzerine inceden inceden duruyorum, detaylı detaylı açıklıyorum, araştırmalar yapıp sizlere raporların sonucunu açıklıyorum. Gençlerimize iyi bir evlilik niçini vermek zorundayız aziz dostlarım. Bu hali hazırda devletimizin de anayasal görevi zaten. Devlet aileyi korumak, korlamak zorunda. Gençler evlilikle ilgili niçinlerini kaybetmişse, evliliğe güvenmiyorsa topyekün bir silkelenip acilen kendimize gelmek zorundayız. Bu açıdan gerçekten rakamlar sadece soğuk birer matematiksel veri değil. Aslında toplumun atan nabzının, yaşadığımız hayatın, bazen de durma noktasına gelen kalbin bir feryadı, son tıkı sanki. Hani böyle sıfırlanmadan evvel EKG'de dıt diye bir şey duyarsınız ya yani. O en sondaki dıt. O sona gelmedik ama diye gidiyor şu anda. Bir gencin zihninde neden evlenmeliyim sorusu boşlukta kalmışsa o boşluğu istatistiklerin bu karanlık dehlizleri dolduruyor demektir yani. Evlilik sadece iki imzanın bir araya gelmesi değil. İki imza atıldıktan sonra bir defterin ona mı buna verilmesi değil. Bir ruhun diğer bir ruhta sükunet bulması. Nesillerin emanet edileceği bir kalenin inşası, bir burcun korunması demek. Bir yuvanın korunması bu anlama geliyor. Eğer biz gençlerimize şu fırtınalı dünyada sığınılacak tek limanın sadakatle ölmüş bir yuva olduğunu anlatamazsak, ailenin kale olduğunu, Kabe'nin korunmasıyla alakalı kalenin aile ve yuva olduğunu, Kabe'de hu der hacılar Allah ama işte Kabe kale olan evle korunuyor yani. Onlara biyolojik bir ortaklıktan öte iki cihan saadetini hedefleyen ulvi bir gaye sunmazsak, bu keler deliği taklitçiliği içinde kendi öz değerlerimizi de, yuvamızı da, ailemizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi ve dolayısıyla geleceğimizi de kaybedeceğiz gibi görünüyor. Unutmayın, iyi niçini olan bir insan her türlü nasıla göğüs gerer. Evliliği sadece maddi bir külfet ve özgürlüğün kısıtlanması olarak gören bir nesil, Ne yazık ki yarının çocuk seslerine mahrum kalacak. Yarının akraba çeşitlemesinden, kuzenden, eltiden, görümceden, haladan, dayıdan, teyzeden, amcadan mahrum kalacak. Bizim görevimiz onlara evrenin bir tahammül sınaması değil, bir tekamül, bir kemalat yolculuğu ve bir paylaşım mutluluğu olduğunu, insanın ancak bir ötekiyle tamamlanarak biz olabileceğini, zaten dinin yarısının da evlilikle tamamlanacağını onlara açıklamak ve hatırlatmaktır. Aile sadece toplumun temel taşı değil, aynı zamanda insanın bu dünyadaki manevi zırhıdır. Nikah bu açıdan göklerden gelen, az evvel dediğim gibi ilahi bir vecibedir. Gelin bu zırhı daha fazla derdirmeyelim. Gençlerimizin kalbine o sönmez niçin ateşi niye neden düşürelim ki? Beka meselemiz rakamlarda değil, gülen çocuk yüzlerinde ve neşeli çocuk seslerinde hayat bulsun. Aziz dostlarım, bu haftalıkta bu kadar diyelim. Gelecek hafta inşallah evliliğin İslami niçinine, asıl son bölümü de bu, en güçlü dayanağımızı orada bulacağız. Evliliğin İslami niçinine değineceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar lütfen evliliğinizin niçin olduğunu, niçin kurulduğunu, niçin aile olduğunuzu, evliyseniz eğer, ama bekarsanız da niçin aile kurmak zorunda olduğunuzu, kendi içinizi bulmak adına sorguladığınız bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.